Ayrım 22. Kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 196. Medyanın yarattığı katil. Polisle medyanın ilişkisi bu denli sıkı olmasaydı ve polis elindeki tüm verileri bir programcıyla paylaşıp, çekilen canlandırma sayesinde katili bulmaya çalışmasaydı, BBC'yi arayan 800 kişinin arasından birkaçı Colin Francis Steck'ten söz etmeyecek ve polis katili buldum hevesine kapılmayıp doğru dürüst delil toplayacaktı. Wimbledon Common, Londra'nın güneybatısında yer alan 460 hektarlık bir açık alandır. Aslında buraya açık alan yerine yeryüzündeki cennet demek daha doğru olur. Bisiklete ve ata binenler, koşan ve yürüyenler, çocuğunu, köpeğini gezdirmeye gelenler ya da sadece sevgilisinin elini tutmak isteyenler, yaprağın en yeşili, suyun en mavisi, çimin en tazesinin tadını çıkarır. Parkta bir kadın cesedi. Roger McKern, Wimbledon Parkı'nın girdisini çıktısını iyi bilirdi. Yakınlardaki bir tiyatroda oyuncuydu ve yıllardır her sabah bisikletine biner, parkın içinden geçerek işe giderdi. 15 Temmuz 1992 günü sabah tam 10.30'da çalılıkların hemen yakınında keyifli bir şekilde çocuğuyla oynamakta olan kadını gördü. Düz uzun saçlı, düzgün vücutlu, bir ara modellik yapmış 23 yaşındaki Rachel Nickel, oğlu Alex ve köpeği Molly ile sabah gezmesine çıkmıştı. 15 dakika kadar sonra aynı yerden emekli mimar Michael Murray geçti. Yerde yatan kadının önce güneşlendiğini sandı. Biraz daha yaklaşınca gözlerine inanamadı. Kadın güneşlenmiyordu, ölmüştü. Ölmüş demek yetersiz kalır. Defalarca bıçaklanmış. Otopside 49 yara sayacaklardı. Başı neredeyse bedeninden ayrılacak şekilde boynu kesilmiş, mavi kotu aşağıya indirilmiş, muhtemelen vahşice ırzına geçilmişti. Korkunç bir sahneydi. Hele küçük çocuğun annesinin kanlı bedeninin bir kolunu, bir bacağını tutarak "Uyan anne, lütfen uyan!" diye bağırıp ağlaması yürek parçalıyordu. Çok geçmeden çocuk Alex tamamen susacak ve 2 gün boyunca hiç konuşmayacaktı. Alex 18 yıl sonra 2011 başlarında gazetecilerle ilk kez konuştu ve o gün gördüklerini anlattı. Gözlerinin önünde annesi bıçaklanan, tecavüz edilen 2 yaşındaki çocuğu uyku ilacıyla sakinleştirip ambulansa bindirdiler ve bir hastaneye götürdüler. Baba, çocuğun annesizliğe dayanamayacağını düşünüp hem onun hem kendisinin canına kıymak istedi. "Devam edebilecek misin?" diye sordu oğluna. "Evet," dedi çocuk, sanki babanın ne demek istediğini anlamışçasına. "Anlamıştım," diye anlattı Alex gazetecilere. "Bunun üzerine beni alıp Fransa'ya götürdü. Kimsenin beni gösterip, Rachel Nickel'e tecavüz edilirken olanları gören oğlu diyemediği yeni bir hayata başladık." Alex, şimdilerde hayata sıkıca tutunan, sevgilisi ve babasıyla mutlu bir yaşam süren, ünlü bir rock gitaristi olmayı hayal eden bir müzisyen. Ama o gün olanlar, uzun boylu ve zayıf adamın elinde tuttuğu bıçak, annesi yere düşerken açılan çantası, etrafa yayılan banknotlar, adam koşarak uzaklaştıktan sonra onlardan birini alıp, sanki pansuman yaparcasına, kımıldamadan yatan annesinin alnına yapıştırması hep aklında. O dillerden düşmeyen, günlerce gazete manşetlerinde yer alan, "Uyan anne, lütfen uyan!" diye bağırıp ağlamasını ise hatırlamıyor. Beyaz gömlekli, mavi kotlu katil. Aslında Rachel, Wimbledon Parkı'nı yeni keşfetmişti. Belham yakınlarındaki parklarda çocuğunu ve köpeğini gezdirirken bir sürü serserinin tacizlerinden rahatsızlığını dile getirdiğinde yan komşuları bir de Wimbledon'ı denemesini önermişti. Genç anne yaşamını sona erdirecek katiliyle karşılaşacağı o gün, metalik gri Volvo aracını parkın simgelerinden yel değirmeni yakınlarında park etmiş, oğlu ve köpeğiyle parkın içlerine yürümeye başlamıştı. Rachel, böylesine güzel genç bir kadın değil de, parkta müşteri arayan bir seks işçisi olsaydı, gazete ve televizyonlar onun ölümüyle bu denli ilgilenmezlerdi. Üstelik ortada cinayetin ve tecavüzün her saniyesine tanık olan küçük bir çocuk da vardı. Küçük Alex ne hissetmiş, ne görmüştü acaba? Herkes bunu merak ediyordu. Tabii cinayeti soruşturan polis de. Alex'in saldırgan hakkında verdiği bilgi 2 kelimeyle özetlenebilir. Erkek ve beyaz. Halbuki çok daha fazlasını görmüştü ama bir türlü anlatmayı beceremedi. Soruşturmayla görevlendirilen 54 polis memurunun elinde sadece iki görgü tanığı vardı. İlki parkın içindeki Carling Köprüsü üzerinde şüpheli davranışları olan 20-30 yaşlarında kahverengi saçlı, 1.70-1.80 santim boyunda, beyaz gömlek, mavi kot giymiş birinden söz etti. Bir kadın görgü tanığı da beyaz gömlekli, mavi kotlu gençten birinin çeşmelerden birinde elini yıkadığını fark etmişti ama yüzünü hatırlamıyordu. Her ikisinden çok farklı şeyler anlatan bir üçüncü tanık daha çıktı ortaya. Ona göre sabah 10.30 sularında kadının öldürüldüğü yerin yakınlarında çok daha iri yarı ve uzun saçlı biri dolaşmaktaydı. Ünlü kriminal profilci iş başında. Katil ya çok dikkatli ya da çok şanslı olmalıydı ki olay yerinde ondan kaynaklanan tek bir kıl, saç ya da life rastlamadılar. DNA profili elde edilebilecek en ufak bir biyolojik örnek bulamadılar. Tek yanı keskin olduğunu tahmin ettikleri cinayet silahı bıçağını da çok aradılar ama işe yaramadı. Soruşturmayı yöneten dedektif John Bassett'a göre saldırının kapsamı ve niteliği göz önüne alındığında katile ait en ufak bir delile ulaşılamaması hayret vericiydi. Bunun üzerine dönemin en tartışmalı tekniğinden psikolojik profillemeden medet umdu. O tarihte İngiltere'de psikolojik ya da diğer adıyla kriminal profilleme deyince akla sadece tek bir isim gelirdi, Paul Britton. Seri katillerin yakalanmasında işe yaradığı iddia edilen profilcilik, yani olay yeri ve mağdurun özelliklerinden yola çıkarak katilin nasıl biri olacağına ilişkin varsayımda bulunmak, FBI'ın davranış bilimleri biriminden emekli Douglas V. Ressler gibi polislerin hatıraları, Kuzuların Sessizliği ve Hannibal gibi sinema filmleri, Profili gibi TV dizileriyle pek ilgi çekmiş ve hayranlık uyandırmıştır. Aslında tarihin bilinen ilk suçlu profilini oluşturan kişi cerrah Thomas Bond'dur. Muhtemelen kendisini "Benim adım Bond, Thomas Bond" diye tanıtıyordu. Doktor Bond, Londra polisine yardımcı olmak amacıyla kısa aralıklarla öldürülen ve faili meçhul kalan 5 fahişenin otopsi bulgularından yola çıkarak katilin aynı kişi olduğunu öne sürmüştü. Ona göre saldırgan, güçlü kuvvetli, soğukkanlı, cesur, orta yaşlı, iyi giyimli, yalnız yaşayan, içine kapanık, işsiz, seks düşkünü ve akıl hastasıydı. Bulmaya çalıştığı erkek, karın deşen Jack'ten başkası değildi. Profil ne yazık ki Londra polisinin hiç işine yaramadı ve gerçek karın deşen Jack hiçbir zaman bulunamadı. Belirli bir sistematiği ve bilimsel dayanağı olmamakla birlikte suçluların olası profillerini 1930'lu yıllarda Almanlar, 1950'lerde Amerikalılar aydınlatamadıkları ve aynı kişi tarafından işlendiğini düşündükleri cinayetlerde kullanmaya başladılar. Hele New Yorklu psikiyatr Arnold Brussell'in 16 yılda kentin değişik yerlerinde bombalar patlatan kişiyle ilgili olarak İri yarı birini arayın, orta yaşlı, Slav göçmeni, elektrik teknisyeni, Katolik, bekar, Connecticut'ta kardeşiyle birlikte oturuyor, annesini seviyor, babasından nefret ediyor. Onu bulduğunuzda üzerinde büyük bir olasılıkla düğmelerinin tamamı ilikli kruvaze ceket olacak demesini dikkate alan polis, deli bombacı George Metesky'yi eliyle koymuş gibi bulunca, kriminal profilleme suçla mücadelenin sihirli bir silahı haline geldi. Polis bir gece yarısı Metiski'nin kapısını çaldığında adamın üzerinde pijamaları vardı ve karakola gitmek için giyindiğinde kruvaze ceketinin tüm düğmelerini iliklemişti. Profillemenin bilimsel bir dayanağı hala bulunmuyor. Göz kararı el yordamıyla polise yardımcı olmaya çalışanlar, kimi zaman öylesine ilgisiz kişileri tanımlıyor ki polisin olayı çözeceği varken vakit kaybetmesine, yanlış kişilerin peşine düşmesine neden oldu ve oluyor. Bekar, içine kapanık ve cinsel sorunları var. Emekli polis Paul Britton, Bayan Rachel ve Nickel'in cinayetlerinin soruşturmasını yürüten dedektif John Bassett'in isteği üzerine olay yerini ziyaret etti. Psikolojik profilleme hakkında o güne kadar yazılıp çizilmiş her şeyi dikkatlice okudu, birkaç hesap yaptı ve sonunda şöyle bir sonuca ulaştı. Saldırganın zekası ve eğitimi ortalamanın üzerinde değil. Eğer bulabilmişse büyük bir olasılıkla fazla beceri istemeyen bir işte çalışıyor. Halen bekar, yalnız yaşıyor ve fazla sosyal ilişkide bulunmuyor. Belki de kendi ailesiyle küçük bir apartman dairesi ya da evde oturuyor. Garip hobileri ve ilgi alanları var. Örneğin uzak doğu, yakın dövüş sanatları ya da fotoğrafçılık gibi. Wimbledon Parkı'na yürüyüş mesafesinde oturuyor ve çevreyi iyi biliyor. Sanırım otomobili yok ya da en azından şimdilik kullanmıyor. Paul Britton'un verdiği tarifi sanırım herkes düşünebilirdi. Düzgün bir işi olan, iyi eğitimli, evli bir erkeğin park köşelerinde bir kadını bıçaklayıp tecavüz etmesi doğal olarak pek olabilir bir şey değildi. İşte bu yüzden psikolojik profillemenin buraya kadar olan kısmı toplumun ruh hastalıkları hekimlerince bile kabul edildi. Ancak Paul Britton'un saldırganın kişiliğiyle ilgili varsayımları ciddi eleştirilerle karşılaştı. Çünkü elimdeki verileri incelediğimde saldırganın cinsel sapmaları ve kişilik bozuklukları olan bir hasta olduğunu düşünüyorum diye eklemişti. Nüfus içinde bu gibi hasta kişilerin sayısı fazla değildir. Bir başka deyişle Wimbledon yakınlarında oturan mahallelerde bekar, içine kapanık, düzenli ve normal bir cinsel ilişkisi olmayan bir adam arayın. Katil mutlaka odur, diyordu. Katili televizyonla aradılar, birini buldular. Britton'un profillemesine karşı çıkan uzmanlardan biri, daha önceki satırlarımda sözünü ettiğim FBI'ın davranış bilimleri biriminden emekli Robert K. Ressler oldu. Ressler o tarihlerde bir rastlantı eseri Londra'daydı ve dosyayla ilgili bazı ayrıntılara ulaşmıştı. Onun saldırgan profili büyük ölçüde Britton'unkiyle örtüşüyordu ama adamın bekar, tek başına ya da anne babasıyla küçük bir apartmanda yaşadığı meselesine kesinlikle katılmadığı gibi bu tip insanlara toplumda çok ender rastlandığı görüşüne de karşıydı. Bu soruşturmada karşımıza çıkan normalden farklı davranış, ileri sürüldüğü gibi ender karşılaşılan bir durum değil. Toplumda çok sayıda içe kapanık, iktidarsız, kendine güvensiz, kadınlarla sağlıklı ilişkiye giremeyen genç erkek var diyerek polisin dikkatini çekmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Dedektif John Bassett ve adamları Paul Britton'un tarifine uygun adamı köşe bucak aramaya başladılar. O tarihte BBC televizyonlarında Crime Watch adlı bir program yayınlanmaktaydı. Program hala yayınlanıyor. Polisle sıkı işbirliğinde yürütülen Crime Watch'ta her ay katili bulunamayan bir cinayetin canlandırması yayınlanıyor. Canlandırma olayın gerçekleştiği yerde mağdura ve görgü tanıklarının anlattıklarına dayanılarak faile olabildiğince benzeyen oyuncular kullanılarak çekiliyor. İzleyicilerden hatırladıkları herhangi bir şey varsa belli bir telefona araması isteniyor ve katilin bulunması yönünde ipucu sağlayanların ödüllendirileceği vaat ediliyor. Telefonları yanıtlayanlar TV programcıları değil, polisler. İşte dedektif Bassett da Rachel Nickel cinayetine dair herhangi bir ipucu yakalayabilmek amacıyla BBC'ye başvurdu. Görgü tanıklarının tarif ettiği kişilerin bilgisayarda çizilmiş robot resimleri kullanılarak cinayet hakkında bilgi verildi. Program yayımlandıktan kısa bir süre içinde 800 kadar kişi polisi aradı ve gerek olay sabahı gerekse katille ilgili varsayımlarını paylaştı. Bunların arasından 5'i aynı adamın adını verdi. Colin Francis Stack. Hristiyanlar geri durun, burada bir pagan yaşamakta. Colin Francis Stack, park civarında tek başına yaşayan 29 yaşında biriydi. Polisin cinayet sabahı bilgisine başvurduklarının arasındaydı. Pek telaşlı davranışlar sergilemiş, çok konuşmuş, cinayetle ilgili durmadan bir şeyler anlatmıştı. Aslında söylediklerinin arasında o sabah polisin dinlediği tanıkların bildiklerinden fazlası da yoktu. Dedektifler, Colin Stack'ın evini ziyarete gittiklerinde kapının üzerinde asılı bir yazı ilgilerini çekti. Hristiyanlar geri durun, burada bir pagan yaşamakta. İçeride çok sayıda pornografik dergi, satanizmle ilgili bir takım yazılar, mumlar, büyü sembolleri, ölü ve ölüme dair kitaplar buldular. Gözlerine inanamadılar. Geldikleri ev tam da Paul Britton'un verdiği psikolojik profillemeye uyan birinin eviydi. Stack o gün yani 19 Eylül 1992'de sorgulanmak üzere Wimbledon polis karakoluna götürüldü. Doğrusu parka düşkünlüğünü hiç saklamadı, hemen her gün oraya gittiğini anlattı. Parkın her köşe bucağını biliyordu, neredeyse her ağacını, her tepeciği hakkında bilgisi vardı. İrili ufaklı her köprüsünün haritalarda yer alan adını bile hatırlıyordu. Üstelik cinayet sabahı parka da gitmişti. Fazla kalmadığını, sadece köpeğine ihtiyacını giderecek küçük bir tur attırdığını anlattı. Zaten başı ağrımaya başlamış, fazla durmadan eve dönmüş, televizyonunun karşısında uyuyakalmıştı. Evin üzerinde dolaşan helikopterin gürültüsüne uyanmış, dışarı çıkıp mahalleliye ne olduğunu sormuş, böylelikle cinayetten haberi olmuştu. Kimse ona inanmadı. Polisler Colin Stack'ın özel yaşamıyla ilgili bilgi edindiklerinde kuşkuları daha da arttı. "Bakirim," dedi, "bugüne değin bir kadınla ilişkiye giremedim. Onların karşısında sertleşme sorunu yaşıyorum." Anlattıkları tam da aradıkları adamı yansıtıyordu sanki. "Kesinlikle ben öldürmedim. Parkta elimi yıkamadım. Zaten yıkamam da, oranın suları kirlidir." Konuştukça batıyordu. Cinayetten birkaç gün sonra parka gittiğinde çırılçıplak soyunup güneşlenmeye kalkışmış, onu bu halde gören bir kadın polise şikayette bulunmuş, cinsel organını kendisine göstermek için soyunduğunu anlatmıştı. "Soyunup güneşlendiğim doğrudur ama kesinlikle kadına bir tarafımı göstermek için değil," diye kendini savunmak istemiş olsa da ahlaksızca davranışlardan 200 pound para cezasına mahkum oldu. Adliyeden çıkarken onu bekleyen gazetecilere bir takım açık saçık hareketler yapması, küfürler etmesi polisin kuşkusunu daha da arttırdı. Kadının katili bu heriften başkası olamazdı. Dedektif Kate Pedder'ın talebi üzerine polisin Colin Stack sorgusunun band kayıtları kriminal profilci Paul Britton'a dinletildi. Dedektifin amacı Britton'ın fikrini almak, böylelikle savcıya sunacağı kendi görüşünün bir uzman tarafından desteğini almaktı. Nitekim öyle oldu. Eğer evli ve bir çocuğu olduğunu söyleseydi katilimiz o olamazdı. Belirli bir zeka ve eğitim gerektiren uzun süreli bir işi olduğunu söyleseydi yine katilimiz olamazdı. Bir kadınla uzun soluklu, sağlıklı cinsel ilişkisi olduğunu söyleseydi yine katilimiz olamazdı. Bütün bunlar onu aklamaya yetecekti. Ama görüyorsunuz ki yaşam biçimi ve davranışları Bayan Rachel Nickel'i acımasızca katleden erkeğinkiyle tam bir uyum içinde. Yalnız kalplerde sevgili arayan kadın. Ne gariptir ki Julie Pines adlı bir kadın çıktı ortaya. 2 yıl önce gazetenin birindeki Yalnız Kalpler köşesine verdiği ilana Colin Stack'ın cevap yazdığını anlattı ve hala sakladığı mektubu polise teslim etti. Çırılçıplak parkta güneşlenmek ve cinsel organımı oradan geçen kadınlara göstermek, ardından kendimi tatmin etmek istiyorum, diye yazılıydı mektupta. Polis aradığı katilin Colin olduğundan emindi ama savcıyı memnun edecek ve iddianamesinde kullanacak somut bir delile ulaşamadığından bir türlü tutuklayamıyordu. Bunun üzerine Colin Stack'ı tuzağa düşürecek acımasız bir plan yaptılar ve kriminal profilci Britton'ın desteğiyle Ezdel operasyonunu başlattılar. Londra'nın Metropolitan Polisi Özel Operasyon Grubu SOO'nun bir kadın polisi Lizzie James sahte adını kullanarak Colin'e bir mektup yazdı ve adresini 2 yıl önce Yalnız Kalpler köşesi sayesinde tanıştığı Julie Pines'tan aldığını belirtti. Kadın polis aylarca Colin'le telefonda görüştü, karşılıklı yazışarak cinsel fantazilerini paylaştı. Sonunda onu doğum gününde, yani cinayetten 7 ay kadar sonra 20 Mayıs 1993'te Hyde Park'ta piknik için buluşmaya ve yüz yüze görüşmeye ikna etti. Çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek üzere çok sayıda sivil polis onlardan çok önce buluşma yerine gelmişti bile. Kadın polisin üzerine de ses alma cihazları yerleştirdiler. Aniden başlayan yağmur nedeniyle Colin yakınlardaki bir kafeye gitmeyi önerince kadın kabul etti. "Şimdi seninle yüz yüze olduğumuza göre içimdeki duyguları açabilirim," diye söze başladı kadın. "Bir anne ile bebeğinin ölümüne tanık oldum. Duyduğum heyecan tarifsiz. Benzer duyguları paylaşan, hele elini kana bulamış bir erkeğe kendimi teslim etmeye hazırım. Eğer katilsen senin olurum." Colin aklını yitirecek ölçüde heyecanlanmıştı. Hayatında ilk kez çekici bir kadın kendisine yatma teklif ediyordu. 30. yaşına basarken nihayet bekaretinden kurtulacak bir fırsatla karşılaşmıştı. Tek yapacağı ona öldürmekten hoşlanacağını itiraf etmekti. Ama Colin bir türlü bunu yapamadı. Kadının "Keşke şu parktaki Rachel Nickel'i sen öldürmüş olsaydın, en azından keşke öldürmeyi düşünseydin," diye ısrar ettikçe ağzında bir sürü şey geveliyor ama bir türlü Evet, keşke diyemiyordu. Bir saat kadar süren bu garip muhabbet ve ikna turlarından sonra Colin gitmek üzere ayağa kalktı ve gitmeden gizli kadın polisin eline bir mektup tutuşturdu. Mektupta bazı hayallerine yer vermişti. Kendisiyle birlikte olan başka bir erkeğin yaptıklarından gerçekmiş gibi söz etmekteydi. Kanlı bir bıçak, cinsel obje gibi tarif edilmekte, parkta bir genç kadının bıçak tehdidiyle tecavüzü tasvir edilmekteydi. Polis müfettişi Pider'in eline bundan büyük fırsat geçemezdi. Gerçi adam ağzıyla itiraf etmese de cinsel içerikli cinayet fantezilerini kağıda dökmüştü ya, bu ona yeter de artardı bile. Tam da sizin anlattığınız gibi diyecekti profilciye. Sanki onu kendisinden bile daha fazla tanıyor gibisiniz. Yok canım diye yanıtladı profilci. Onu değil ama cinsel sapmaları olanları iyi tanıyorum ve bu gibilerin sayısı çok azdır. Heyecanla ne kadar az? Mesela Wimbledon Parkı civarında kaç kişi olabilir diye soracaktı Peter. İkiden fazla olamaz dedi profilci ve polis katili bulduğundan giderek daha fazla emin oldu. Colin'in davranışları tam da polisin öngördüğü biçimde gelişti. Lizzie James sandığı SOO'nun gizli polisine mektuplar döşenmeyi sürdürdü ve nihayet kadının daha fazla hoşuna gidebilmek amacıyla bir cinayet icat etti. Gerçi Wimbledon Parkı'ndaki kadını ben öldürmedim ama New Forest'ta bıçak zoruyla bir kıza tecavüz ettim. Daha sonra boğarak öldürdüm diye yazdı. Daha sonraki telefon konuşmalarında aynı hikayeyi geliştirdikçe geliştirdi. Bir sonraki buluşmamızda benim eve gel, hafta sonunu birlikte geçirir, Wimbledon'a da gideriz. Kadının derdi ise ağzından Rachel Nickel cinayetinin itirafını almaktı. Ne kadar uğraşsa da Colin bir türlü bunu kabullenemiyordu. Sonunda kadın, hiç heveslenme dedi. Eğer onu öldürmemişsen seninle kesinlikle yatmam. Colin bu tehdide dahi dayandı ve hiçbir şekilde Rachel'i kendisinin öldürdüğünü kabul etmedi. Gizli polisin yaptıkları, çok sonraları adli psikiyatrlar tarafından öğrenildiğinde çok eleştirildi. Bunun bir beyin yıkama olduğu söylendi. Ama o günlerin gelmesine daha çok vardı. Şimdilik polisin içindeki birkaç kişi ve SOO'nun kadın ajanı dışında kimse Colin'e yapılanları bilmiyordu. Ellerini dua edercesine birleştirdi. Kadın polisle zavallı adamın parkta buluştukları günlerden birinde Colin yere yatarak Rachel'in ölüsünün nasıl bulunduğunu tarif etti. Bacakları böyle açıktı. Kollarını şu şekilde başının üzerine kaldırmıştı. Avuç içleri birbirine yapışıktı. Tıpkı dua eder gibi. Bu kadar ayrıntıyı nereden biliyorsun diye sordu kadın. Polisin bana gösterdiği olay yeri fotoğrafından hatırlıyorum. Hayır dedi dedektifler. Ona gösterilen fotoğrafta bu ayrıntılar yoktu. Cesedi görmeden bunları anlatamaz. Zaten soruşturmanın maliyeti 1 milyon poundu aşmak üzereydi. Daha fazla bekleyemediler ve 17 Ağustos 1993'te Colin Stack, Rachel Nickel'i öldürmekten tutuklandı. Polisin içi rahattı. İfadesi alınırken odaya giren sözde sevgili Lizzie James, gerçek kimliğini açıklayıp kendisine kurulan düzeneyi açıkladığında bile oturma pozisyonunu değiştirmemiş, göğsünde kavuşturduğu ellerini açmamış, birini diğerinin üzerine attığı bacağını dahi indirecek ölçüde heyecanlanmamış ve buz gibi bir sesle "Yorum yok" demişti. Böylesi bir soğukkanlılık ancak acımasız bir katilde olabilirdi. Colin Stack mahkemeye 13 ay sonra ilk kez çıktı. Bu arada savunma avukatları olan biteni öğrenmiş ve dünyanın ileri gelen psikiyatri uzmanlarından polisin adama kurduğu tuzağı değerlendirmesini istemişlerdi. Bunlardan biri 30 yıllık mesleki deneyimi olan Dr. Eric Shepard, teyp kasetlerini dinlediğinde akıl almaz bir pornografi dedi. Bütün bunları bir meslektaşımın düzenlediğini aklım almıyor. İngiltere'deki adli profillemenin öncülerinden Profesör David Cantor onun görüşüne katıldı. Aslına bakarsanız şu kadın polis hakkında daha fazla şey öğrensek iyi olur. Bunları kendi kafasından mı uydurdu yoksa onu bir yönlendiren mi oldu? Ama her iki halde de asıl cinsel sapkınlığı olan Colin değil kadın polis. Giderek yalnızlaşan profilci Paul Britton kendini savundu. Ensel operasyonu yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüldü. Gerek Scotland Yard, gerekse Kraliyet Savcılığının her aşamadan haberi ve oluru vardı. Önemli olan zavallı bir kadını, 2 yaşındaki oğlunun önünde defalarca bıçaklayan ve tecavüz eden zalimi bulmaktı. Gizli polisle ikrara zorlama yasaya aykırı. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Mart 1994'te Leeds'te görülmekte olan bir davada Kate Hall, 1992'de ortadan kaybolan ve ne ölüsü ne dirisi bulunabilen karısını öldürmekten yargılanıyordu. Dosyadaki deliller arasında ses kayıtları da vardı. Tıpkı Ezel operasyonundaki gibi bir gizli kadın polis adamla irtibata geçmiş, aşk mektupları yazmış, Kate Hall'un karısını öldürdüğünü itiraf etmesi için bin dereden su getirmiş, nihayet bir telefon görüşmesinde "Seninle birlikte olamayız, karın her an çıka gelebilir" deyince adam "Gelemez, çünkü onu boğdum, cesedini de yaktım" deyivermişti. Yargıç dosyaya giren itirafın elde ediliş biçimi 1984 tarihli Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na aykırı olduğundan ve adamın karısını öldürdüğüne dair başkaca bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Kate Hall davası ile Collins Tuck'ın itirafının elde ediliş biçiminin benzerliği apaçık ortadaydı. Colin'in avukatı William Clegg, müvekkilinin dosyasından hukuka aykırı biçimde elde edilen itirafın tıpkı Kate Hall davasındaki gibi çıkarılmasını talep etti. Dava yargıcı Henry Ognell, 5 gün 5 gece boyunca Collins Tuck iddianamesinin ekinde yer alan ve 700 sayfayı bulan mektuplaşma, telefon kaydı ve gizlice alınan ses kayıtlarının yazdırısını okudu ve savunmanın görüşlerine, yani cinsel sorunları olan bekar bir erkeğin, onu baştan çıkarmaya çalışan bir kadının kurbanı olduğuna katıldı. Savcı John Nutting, elinde sağlam bir kanıt olmamasına rağmen, "Unutmayın, İki avucunu başının üzerinde dua edermişçesine birleştirdiğinden söz etmiş. Cesedi görmeyen biri sadece bir tek olay yeri fotoğrafına bakıp bu ayrıntıyı hatırlayamazdı" deyip durdu. Avukat ise kadın ellerini dua eder gibi birleştirmemişti. Bir eliyle diğerinin bileğini tutmaktaydı. Ayrıca müvekkilim cinayetin işlendiği yeri bile tam olarak tarif edemediği gibi sürekli Mitchell'ın tecavüze uğradığını söylüyor. Halbuki otopsi bulgularına göre cinsel bir saldırı gerçekleşmemiş, nitekim sperm de bulunamadığından DNA analizi de yapılamadı şeklinde savundu. Özel bilirkişi klinik psikolog Dr. Gisli Gadjanson, Stuck'ı 3 kez muayene etti ve Britta'nın sözüne ettiği karşı koyulamaz cinsel sapmaları bulunmadığı sonucuna vardı. Yargıç Henry Ognell uzunca bir süre düşündü, sonunda profilleme uzmanı Paul Britton'ın mahkemede dinlenmemesine karar verdi. O gün savcı ve polis işlerin kendileri aleyhine döneceğini anladılar. Nitekim öyle de oldu. 14 Eylül 1994'te dilinin ve cinsel arzularının kurbanı olan Collins Tuck serbest bırakıldı. Kararı bildirirken yargıç, bir cesedin ellerinin birleşik mi ayrı mı olduğuna, ayrıca hile ve tuzakla alınmış itirafa dayanarak kimse mahkum edilemez. Önüme böyle bir delil getirilmiş olmasından üzüntü duyuyorum, bunun sorumluları hesap verecek dediği gibi profillemeyi yapan Paul Britton'ı polisin iplerini elinde tutan bir kuklacıya benzetti. Şu muhakkak ki eğer emsal teşkil eden Kate Hall davası olmasaydı, Collins Tuck bugün büyük bir olasılıkla cinayetten içerideydi. Polis zararlı çıktı, profilci sıyırdı. Müfettişler polis teşkilatının Stuck'ın izlenmesine 3 milyon pound harcadığını ve bu sırada cinayeti çözebilecek önemli delilleri gözden kaçırdığını bildirdiler. Stuck tutuklu olarak geçirdiği 14 ay karşılığında devletten 1 milyon pound tazminat istemeye karar verdi ve aslında Rachel'i kim öldürdü de dahil olmak üzere 3 kitap yazdı. Bunların sonuncusu gerçek katil, cinayeti itiraf etmek üzere hakim karşısına çıkarıldığı gün piyasaya çıktı. Ama henüz gerçek katilin nasıl bulunduğunu size anlatmamın sırası değil. Bu fiyaskodan en az zararla çıkan Paul Britton oldu. Her türlü mesuliyetten kurtulmasını bilmiş, "Ben soruşturmaları yönlendiremem, ben sadece polise danışmanlık yaparım. Benden aldıkları bilgiyi nasıl kullanacakları onların bileceği iş" diyerek işin içinden sıyrılmıştı. Polisteki itibarı hiç zarar görmediği gibi, 1997'de geçirdiği trafik kazası omuriliğine zarar verinceye dek defalarca olası katillerin profilini çıkarttı. Ama Collins Tuck'ın bedduaları yakasından bir türlü düşmemiş olacak ki, 1999'da üyeliğinden ayrıldığı halde İngiliz Psikoloji Derneği, 2000 yılında Paul Britton'ın Ezel operasyonu kapsamındaki sorumluluğunun belirlenmesi için soruşturma açtığını bildirdi. İki yıl sonra da polisin kendilerine yeterli bilgi ve belgeyi teslim etmediğini, dolayısıyla bir karara varamadıklarını bildirdiler. Lizzie James Sahte adlı kadın polis, 1998'de teşkilattan erken emekliliğini istedi. Polis vakfının desteğiyle o da soruşturmanın kendisine verdiği zararların tazmin edilmesini istedi. Gerçek katil Stack olmasa da, böylesine tehlikeli bir oyunun içine itilerek bir dizi psikolojik soruna yol açtığını kabul eden Metropolitan Polisi, 125 bin pound ödeyip konunun mahkemeye taşınmasını ve Colin Stack'ın kadın polis aleyhine tanıklığını engelledi. Halk, devletin Mikel'in oğlu Alex'e bunun sadece 1/5'ini ödemiş olmasını günlerce dilinden düşürmedi. İçişleri Bakanlığı, Stack'a yapılan haksızlığı kabul etti ve 13 Ağustos 2008'de 706 bin pound tazminat ödedi. İngiliz polisi benzer operasyonlara devam etti. Reddington üçlü cinayet davası kapsamında yürüttüğü 100 yıl operasyonu sırasında da şüphelendiklerinin ağzından itiraf cümleleri alabilmek amacıyla sahte adlı ajanlar kullandı. Elde ettikleri itiraflar yine mahkemece kabul edilmedi, yine yapılanların etik dışılığı ve yasalara aykırılığı tartışıldı. Peki aslında Rachel'i kim öldürdü dersiniz? Şimdi sıra onu anlatmama geldi. İçişleri Bakanlığı Stack'a yapılan haksızlığı kabul etti ve 13 Ağustos 2008'de 706 bin pound tazminat ödedi. İngiliz polisi benzer operasyonlara devam etti. Reddington üçlü cinayet davası kapsamında yürüttüğü 100 yıl operasyonu sırasında da şüphelendiklerinin ağzından itiraf cümleleri alabilmek amacıyla sahte adlı ajanlar kullandı. Elde ettikleri itiraflar yine mahkemece kabul edilmedi, yine yapılanların etik dışılığı ve yasalara aykırılığı tartışıldı. Peki aslında Rachel'i kim öldürdü dersiniz? Şimdi sıra onu anlatmama geldi. Polisleri değiştirdiler, katili buldular. Aradan yıllar geçti. Polis Rachel'in katilini bir türlü bulamadı. Scotland Yard yeniden yapılandı. Gelenler eski dosyaları teker teker açarak eldeki yeni olanaklarla katillerin peşine düştüler. Cinayetten 10 yıl sonra 2002'de gelişmiş DNA tekniklerini kullanmaya başlayan polis, emekli memurlardan ve halen görevdekilerden çekirdek bir ekip oluşturdu. Ekip, Londra'nın güneyinde kiralanan gizli bir ofiste çalışmaya başladı ve 15 Temmuz 1992 günü Wimbledon Parkı'nda işlenen cinayetle ilgili ne kadar ifade tutanağı varsa gözden geçirmeye ve daha sonra işlenmiş başkaca cinayetlerle benzerliği olup olmadığını araştırmaya başladı. Bıçaklı saldırıya uğrayan ve öldürülen kadınların otopsi tutanaklarını adli tıp uzmanlarına gösterdi ve Rachel Nickel'in bedenindeki yaralara uyanları ayıklamalarını istedi. 2003 Temmuz'unda Nickel'in elbiselerinin incelenmeye başlanmasının üzerinden tam 18 ay sonra kriminal laboratuvar bir erkek DNA'sına ulaştığını ve profilin öldürülen kadının 2 yaşındaki oğlu ya da kocasının DNA profiliyle örtüşmediğini bildirdi. Saflaştırılan DNA miktarı herhangi bir şüpheliyle kesin karşılaştırmaya yetecek miktarda olmasa da olayla ilgisi olmayanları dışlamaya imkan sağladı. Aradan yine bir hayli süre geçti. 2006 Temmuz'unda Scotland Yard, Broadmoor Hastanesi'nde tutulan cinsel saldırı hükümlüsü birini 2 gün sorguladı. 10 yıldan fazla bir süredir yüksek güvenlikli bu hastanede tutulan 40 yaşındaki adam paranoid şizofreni tanısı almıştı. Ayrıca Asperger sendromluydu. Asperger sendromunun AS adı Avusturyalı pediatri uzmanı Hans Asperger'den gelir. Asperger, 1944 yılında tedavisine başvuran ve sözel dışı iletişim becerileri bulunmayan, yaşıtlarıyla empati kuramayan sakar çocukları bu şekilde tanımlamıştır. AS, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından OSB biridir. Ancak diğerlerinden dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Robert Napper, Kasım 1993'te Nickel cinayetinden 16 ay sonra Samantha Bissett ile 4 yaşındaki kızı Jasmine'i öldürmekten hüküm giymişti. Noter önce 4 Aralık ardından 20 Aralık 2007'de hakim karşısına çıkarıldı. Nikel cinayetiyle bir ilgisi olmadığını anlattı. Halbuki eldeki DNA delilleri Rachel Nikel'i öldürenin Noter olduğunu kanıtlıyordu. Nihayet 18 Aralık 2008'de Nikel'i öldürdüğüne karar verildi. Cinayetler önlenebilirdi. Halbuki Robert Noper, Wimbledon cinayetinden sonra polisin sorguladıklarından biriydi. Görgü tanıklarının tarif ettiği şüpheliden daha uzun boylu olduğundan salıverilmişti. Üstelik Noper'in annesi cinayetten 3 yıl önce polisi arayarak oğlunun kendisine Palm Street Parkı'nda bir kadına tecavüz ettiğini söylediğini anlatmış olduğu halde polis böyle bir saldırıdan haberdar olmadığı için işlem yapmamış, ihbar üzerine anne oğluyla bütün ilişkisini kesmişti. Halbuki annenin polisi aramasından 8 hafta önce Palm Street Parkı'nda değil ama ona yakın mahallelerin birinde 30 yaşında bir kadın kendi evinde saldırıya uğramış, çocuklarının önünde tecavüz edilmişti. Polis bu saldırıyla Noper arasındaki bağlantıyı bulabilmiş olsaydı ne Rachel Nikel ne de Samantha Bissett ve kızı ölürdü. İngiliz polisi bu ihmali yüzünden bir dizi teftişle karşılaştı. Cinayetler sırasında görev başında olanların tamamı emekli olduğundan geriye yönelik herhangi bir işlem yapılmadı. Eğer polisle medya arasındaki ilişki bu denli yakın olmasaydı, kendi yöntemleriyle soruşturmayı sürdürmekten vazgeçerek BBC'nin ünü günümüzde dahi devam eden çok başarılı Crime Watch programından hemen yararlanmaya kalkmayabilirdi. Elindeki iki görgü tanığının 15 Temmuz 1992 günü sabah saatlerinde etrafta dolaştığını gördükleri, beyaz gömlekli, mavi kotlu, kahverengi saçlı adamın canlandırmada kullanılması, ayrıca kriminal profilleme gibi kolay yanılabilen bir yönteme alabildiğine güvenip, eski polis Paul Britton'un saldırganın kimliğiyle ilgili verdiği tarifi program yapımcılarıyla paylaşması sanırım yaptıkları en büyük hata oldu. Rachel Nikel cinayeti İngiliz polis teşkilatında birçok şeyin masaya yatırılmasını sağladı. Scotland Yard gibi köklü bir teşkilatın yeniden yapılanmasını, kamuoyuna fazla yansımamış olmakla birlikte birçok polisin erken emekli edilmesini beraberinde getirdi. Ayrıca gizli polislerin kullanılarak şüphelilerin değişik oyunlarla itirafa zorlanmasına da son verildi. Tabii bir de polisin medyaya, soruşturmalara yardımcı olması amacıyla gereğinden erken bir aşamada bilgi vermesi ciddi biçimde sınırlandırıldı. 22. ayrımın sonu, sayfa 209.